Reklam veren ajanstan ne ister ne bekler?
Ana, reklam veren ne ister? Şimdi ben bana bir soru sorulduğu zaman ben bir soruyla cevap vermeyi seviyorum. Reklam veren kimdir? Yani reklam vereni anlamak lazım. Hani briefte başlarız ya. Hedef kitle kimdir? Reklam veren aslında üç tiptir. Ona göre istekleri değişir çünkü bence. Reklam veren bir ne istediğini bilen reklam verenler vardır. Bir ne istediğini bildiğini sanan reklam verenler vardır. Bir de ne istediğini bilmeyenler vardır. Yani ne istediğini bilmeyenler için hani riskli bir durum. Ajansı çok rahat da bırakabilir. Her detaya da karışabilir. Ama ne istediğini bilmeyenler genelde havalı reklamcı ister. Yani ne istediğini bildiğini sananlar ikinci grup. Onlar genellikle kendilerini iyi iletişimci diye tanıtırlar. Ondan sonra böyle marka ve iş problemini net tanımlayamazlar. Ama işte gidecek yeri tam tanımlayamasa da ajans bunu anlasın ister. Ondan sonra ne istediğini tam bilmediği için net brief yazamaz. Zaten biraz tembeldir. Yani ajansın bir sürü alternatif üretmesini ister o yüzden. Alternatif göreyim çok ister.
Evet.
Bir de sonra da ajansın her dediğini uygulamasını ister. Dolayısıyla aslında ne istediğini bildiğini sananlar reklamcı değil uygulamacı istiyorlar. Şimdi gelelim asıl senin tahmin ettiğin sorunun özünde ne istediğini bilen reklamcılara. Onlar aslında yani genelde iyi pazarlamacı olarak tanırız biliriz zaten. Kendilerini bir şey olarak tanıtmalarına gerek yok. Ajansın iyi iş çıkarmasının baş tacının yani baş şartının net bir brief olduğunu bilirler. O yüzden ajans çalışmadan önce kendileri çalışırlar bu arkadaşlar. Ajans işini iyi bilsin isterler ama. Yani böyle önce işler yapsınlar isterler. Bugünlerin gündeminde dijitali çok iyi bilsin isterler. 360 derece entegre fikir örsün isterler. İşte bu fikirleri hayata geçirebilmek için bir sürü şimdi uzman ajanslar var. Onların hepsiyle işbirliği yapabilsin isterler. Ondan sonracıma. Ajans yanında olsun isterler, onu çok iyi anlasın isterler. Ajans esnek olsun isterler, hızla değişen gündemine ayak uydurabilsin isterler. Ama özünde bence iyi pazarlamacılar, iyi reklamcılar ister.
Evet. Yani bunun yani iyi reklam verenin iyisiyle reklam ajansının iyisi bir araya geldiğinde zaten sonuçların ne kadar şahane olduğunu görüyoruz.
Aynen, tadından
Bunun da
yanar.
örnekleri, evet, bunların örnekleri de çok fazla olmuyor ama tabii sen benim sorumu çok daha boyutlandırarak cevap vermiş oldun. Sağ ol. Ben daha çok sen sonuçta 20 küsür 30'a yaklaşan yıldır reklam verensin diye
Evet.
lik yaptın. Daha sonra
Evet.
tabii danışmanlık da yaptın, kitap da yazdın. Kadın dernekleri, liderlerin içerisinde de yani yönetim kurulundaki kadınlar derneğin içinde de yer aldın. Benim atladığım bir şey varsa sen söyle. Çünkü çok senle ünlülerde karşılaştık biz. Sonra sen Turkcell'de de neredeyse ünlülerdeki kadar bir zaman geçirdin. Değil mi? Oranın dönüşümünde yer aldın.
Evet.
Daha sonra
Evet.
ülkelerde hem
Evet.
uluslararası hem de ulusal markalarına
Evet.
bakarken gördük seni. Sonra da danışmanlık, yazarlık, işte üniversite hocalığı yapmadığın
Evet.
şey kaldı mı bilmiyorum.
Evet.
Kaldı mı acaba? Benim
Yok.
atladığım bir şey var mı? Annelik de var
Var,
arada. Tabii o da
var,
çok
yok.
özel güzel bir şey.
Bir de ismini söylersen Erol'cum mükemmel olacak. Konuğumuzu tanımış
Evet,
olacağız.
kimle? Çok güzel. Kimle konuşuyoruz değil mi Ceren? İstersen sen söyle.
Evet, bugünkü konuğumuz Lale Saral
İyi oldu. Bak herkes öğrenmiş oldu. Sesinden anlayamayacaklardı yoksa.
Evet.
Benim atladığım bir şey kaldı mı Laleciğim?
Bilmem yok herhalde. Ben öyle bir listesini... Ha, melek yatırımcılık var. Teknoloji tarafı olduğu
Aa
için biraz
evet.
bir
O da
melek
çok acayip.
yatırımcılık da
Süper.
var. Üniversite ders. Yani aslında şey gibi görüyorum ben. İkiye bölüyorum şeyi, hayatı. Hatta üçe. Bir, çok çalıştık, öğrendik ilk çeyrekte.
Evet.
İkinci çeyrekte çok çalıştık, hani yaptık kabaca iş hayatı kısmı. Üçüncü çeyrek ben aslında 50 yaşına geldiğimde bu üçüncü çeyrek kafama dank etti ve dedim ki üçüncü çeyreği de farklı geçirmek lazım. Üçüncü çeyreği de biraz işte hem bu böyle portföy yönetimi diyorum ben. Biraz ondan biraz ondan daha çok da vererek hepsi aslında baktığında hani bugüne kadar biriktirdikleri birileriyle paylaşma. İsterse yeni teknoloji girişimcisi olsun, ister üniversite öğrencisi olsun, işte ister genç kadın olsun,
Evet.
ister
Şirketlerin yönetimleri
şirketleri
olsun.
olsun,
Evet, değil
şirketini
mi?
yönetimleri olsun, aynen danışmanlık projesi olsun, yönetim kurulları olsun. Aslında biraz öyle görüyorum. O çerçevede de yani geniş bir tanım koyunca da her şey giriyor onun altına.
Ya bir sürü top var gibi yani havada, değil mi? Biri havadayken evet. birisi düşüyor, birisi böyle evet. dönüyor havada onlar.
Evet.
Böyle bir tanesini seçsen, ben merak ediyorum ya hangisini yapmak isterdin? Yani bir tek şey seçsen.
Bir tek şey. Hepsinden, şu andakilerden hepsinden.
Evet, evet. Şu anda yaptığın şeylerden bir tanesini seçsen.
Ya bence bir kadın için çok zor soru. Evet. Aynı anda bir sürü topu havada tutmaya alışmış bünyeler olduğumuz için çok kolay evet. değil buna cevap vermek.
Ya ne bileyim, en çok gençlerle birlikte olmayı seviyorum. Hmm. Yani üniversitede ya da girişimcilikte bir onları seviyorum. Yani o bana enerji veriyor.
Evet.
Eşimin en anlamadığı kısım da o yani.
Niye uğraşıyorsun kardeşim?
Ne uğraşıyorsun bunlarla? Aynen yani. Ne uğraşıyorsun diyor. Ben de böyle işte diyorum ki ya gerçekten böyle hele akşam dersleri ya da hafta sonları eskiden de yani kurumsal hayatta aktifken de yapıyordum. O zaman da cumartesileri veriyordum. Böyle cuma gecesi 12'de inmişim uçaktan, yurt dışından dönmüşüm. Cumartesi sabah kalkardım, derse giderdim. Yani delirmiş olabilirsin falan derdi ama onun gidişi değil, dönüşü güzel. Yani yapan bilir, dönüşündeki mutluluk ve tatmin ve sen de öğretirken çok iyi öğrenirsin ya. Yani ona evet, inanıyorum. Doğru. Ben gittikçe doğru. iyileştiğimi düşünüyorum. Halen de yani bir şeyleri aynen. yaparken. Çünkü öğretirken daha da iyi öğreniyorsun. Danışmanlığın çok... da güzelliği o. Şimdi evet. bir proje bitiriyorum. Sizden önce onu raporunu toparlıyordum. Ya öyle güzel ki böyle gereksiz detayların üstünde acayip uzun zaman harcıyorum. Bir cümleyi mükemmelleştirmeye çalışıyorum. Çünkü o kendim için. Ben o sırada öğreniyorum onu daha da iyi ifade etmeyi falan. Evet.
Çok iyi anlıyorum o dediğini. Çünkü hem yazarken, düşünürken, anlatırken insan anlıyor. İçselleştiriyor. Deneyimini gerçekten anlatırken daha böyle bir karşıya bir yansıması varsa ve senin sürecinden geçince daha iyi bir içselleştiriyorsun gibi geliyor bana. Çok haklısın o konuda.
Bir şeyi ilk öğrenmek istediğinde de öyle yap derler ya, yeni bir şey duyduğunda onu aslında zihnine yazmak istiyorsan önce git birine anlat. Ancak o zaman kendinde daha iyi öğrenmiş olursun derler. Onun gibi evet. bir şey aslında tekrarladıkça daha çok yer ediyor. Ben bir aynen. şey sormak istiyorum. Ben şimdi böyle yön değiştiren markalardan bahsettik. Hakikaten siz Türkcell'in Türkcell olduğu zamanlarda, işte Ülker'in Pledis'e dönüşüm süreçlerinde hep pazarlamada üst düzey karar verici olarak yer aldın. Hani bu kadar büyük yapıların aslında dönüşmesi ve değişmesi de zor süreçler ve hani iki tane dev markadan bahsediyoruz Türkiye'de. Ben kendi markasında yön değiştirmek isteyen pazarlamacılara tavsiyelerde bulunsan, yani şu adımlardan mutlaka geçmek lazım, şunları öğrendim ben bu süreçte diyeceğin şeyler var mı?
Var. Mecburen şimdi sordum, söyleyeceğiz.
bunları da öğretelim
yok
dedi.
Yok dermişim. Şöyle, sonuç itibariyle bu sadece hani size bağlı olan bir şey olmuyor tabii ki. Hani hayatta iki daireden bahsederler ya, bir senin etkileyebileceğin, bir de senin etkileyemeyeceğin. Ben hani etkileyeceğine odaklanmak gerekiyor bazen. Çünkü senin dışındaki daha büyük dairedeki faktörler sebebiyle de hayatta uygulamaya da geçemiyor bir şeyler. Ben bunun hani geçtiği ve geçemediği örneklerini de yaşadım açıkçası bu iki şirkette. Şimdi şöyle, hani büyük değişim için, büyük değişim yapacağım gibi değil de aslında dış dünyadaki değişimleri çok iyi takip etmek ve o fırsatı kovalamak önemli. Bence hani Türkcell'de geçirdiğimiz dönemlerde şunu yaşadık. Hani sadece bir ses, sadece insanlar mobilken kullanacağı bir hani telefondan bütün hayatı, her şeyi bağlayan bir alete, fırsata geçme noktasını gördüğünüzde hani bu fırsatı nasıl kullanacağızı gündeme getirmek, markayı müşterilerin hayatına nasıl gündelik hayatın içine sokacağıza bakmak, o sizin belki hani bir stratejik bakışınız ama asıl bunu hayata geçirmek, ekipler, insanları heyecanlandırmak, en tepedeki liderleri mobilize edebilmek. Yani tam sorunun cevabı bu mu, istediğim bu muydu bilmiyorum ama yani konu sadece bir bakış yapmak, markayı farklı bir yere konumlamak değil. Onu hayata geçirmek için doğru enerjiyi oluşturmak, doğru insanları mobilize etmek de gerekiyor. Yani yine global bir marka oluştururken ya da bir markaları globalleştirirken
evet, orada daha da büyük bir süreç var aslında. Daha kalabalık kitleler, aynen. farklı ülkeler.
Aynen. Mesela orada Godiva markasını böyle sadece mağazaları olan ultra lüks bir markadan ona o zaman hani herkesin de popüler başka kategorilerde de kullandığı terminolojiyle democratizing luxury diyorduk. Yani lüks bir ürünü daha geniş kitlelere indirmek, FMCG kanalına indirmek üzerine bir global proje yapıyorduk. Yani böyle bir fırsat çok heyecan verici. Ama sonuçta bunu siz stratejisini, planını, yaratıcısını birkaç yani iş ortağıyla birlikte yaratsanız da bunu uygulayacak olanlar yine o ülkelerdeki insanlar. Yani dolayısıyla bugünün dünyasında bence hani bir tavsiye edeceksek şimdi lafı da çok dolandırmadan bence bu işbirliği kültürü, birlikte çalışma kültürü çok önemli. Yine küçük dünyamıza indirirse hani globalde bütün ülkelerle ama küçük dünyamızda bir sürü ajansla, bir sürü iş ortağıyla iş yapıyorsun. Reklam veren olarak ya da reklam ajansı olarak da. Yani o ekosistemi kurabilmek, o işbirliklerini yaratabilmek, birbirini yememek, win-win'i bulmak bizde çok olmayan, özellikle de Türklerde çok olmayan bir kültür. Halbuki bugünün geçer akçesi bu bence. Bunu yaratabilmek.
Evet, bir taraftan aslında ben hani reklam ajansı ya da iletişimci tarafından her iki markada şunu da gözlemlemiştim. Aslında o dönüşümü, o stratejik hikayelerini iletişime taşırken de hem bunu farklı alt markalarda çok güzel yaşatabilmişlerdi, hem tepede uyumlu bir marka hikayesi yaratabilmişlerdi. Bu anlamda da aslında her iki markada Türkiye'de hani vaka diyeceğimiz iki örnek. Bu açıdan da şeyi de merak ediyorum iletişim tarafında. Yani bu uyumu yakalamak adına nelere dikkat ettiniz? Çünkü şey de var, şimdi bir tarafta hadi bir tane görsel bulalım, her yere çakalım ve yıllarca o görselin üzerinden gidelim diyen bir kültür de var. Ya hala var, devam eden. Ama bir taraftan da bu yeni dünyanın getirdiği çeşitlilik, işte kişiye özel, artık neredeyse Ceren'e özel iletişim yapabilecek bir takım teknolojiler var. Şimdi bu ikisinin arasında da aslında markanın bir uyumlu bir hikaye yaratma ihtiyacı var. Mesela bu durumda neleri gözetmeli sence marka?
Ya şimdi mesela danışmanlık verdiğim şirketlerde de gördüğüm bir şey var. Diyorlar ki Lale gel çok iyi bir dediğin gibi reklam yapalım beraber. Ya da bir ajans bulalım, seçelim, yaptıralım. Ya konu o değil ki diyorum. Önce sizin markanızın değer teklifi yeterince güçlü mü? Bir bakalım. Yeterince farklılaşıyor mu? Bir kazandıran alan tanımlayabilmiş misiniz markanız için? Hayda, biraz üzüyoruz insanları çünkü 2-3 adım geri gidiyor. O sanıyor ki bir zıplayacağız, hop öbür tarafa geçeceğiz. Halbuki sen diyorsun ki 3 adım geri gidelim. Demin söylediğim gibi ya ajansa gitmeden önce bizim yapacağımız çok iş var. Biz tanımladık mı? Kimiz, kim değiliz? Özümüz ne? Güçlü yanımız ne? Bizi ne farklı mı bu söyledik falan filan. Hani çok soru sormayı seven biriyim. Bir kere hani bence o sağlam bazı oluşturmak önemli ki sağlam bir bazın olursa oradan zıplarsın sonra. Çok ileriye de zıplayabilirsin. Bence birinci fark bu. Hani her zaman ne, neden, niye, neredeyiz diye hani hep sorgulamak, doğru yerde miyim, farkım ne? Ben insanlara da bunu söylüyorum. Pazarlamayı belki o yüzden çok seviyorum. Kişiye de yani marka pazarlamakla insanın kendini konumlaması, bu karar verme konuları hepsi aslında birbiriyle çok alakalı şeyler. Çünkü insanlarda da şey, farkın ne? Benim Lale olarak katabileceğin değer ne? Senin Ceren olarak katabileceğin değer ne? Fark ne? Eminim ikimizin farklı bunlar. Hani onlara odaklanıp o farkı ortaya çıkarabilmek aslında değeri getiriyor. Bir kısım bir bence bu önemliydi. Hani her iki tarafta da bunu yaptırmaya çalışmak. O markanın farklılaşan konumunu önce ortaya çıkaralım demek. İkincisi bence uygulama tarafında bir devamlı meraklı olmak. Yani o yine bir içten gelen yanmalı motor diyorum. O böyle yeni şeyler yapalım. Yeni ne var bakalım. Yeni mecra mı var? Yeni bir araç mı var? Daha ne yapabiliriz? İşte nasıl bunları birbirine daha entegre hale getirip insanları nasıl daha fazla dahil edebiliriz? Engagement'ı arttırabiliriz vesaire. Ha, onu sorduğunuz zaman da şu geliyor. Onunla birlikte iyi insanlarla çalışmak. Yani bunları iyi bilen adamlarla, iyi bilen ajanslarla, ekibine iyi insanları almak, ekibine yine meraklı insanları almak, birbirini tamamlayan, biraz veriden anlayan, işte biraz daha yaratıcılığı, biraz daha koordinasyonu kuvvetli adamı bir araya getirip bir potada eritebilmek. Çünkü hani genelde hep böyle strateji çok önemli bir şeydir, uygulama sonradan herkes yapar gibi konuşuluyor. Ben hep şunu anlatıyorum, bugün strateji o kadar da önemli değil. Belki evet. bana kolay geldiği için, ama bilgi veri her yerde var. İyi yapılmış örnekleri de kötüleri de istiyorsan aç, bak, gör, öğren. Eskiden böyle değildi. Farkı yapanla yapamayan oluşturuyor bugün.
Evet, devir biraz şey devri değil mi? Doer'ların devri diyorlar ya, evet, aslında. Maker'lar, evet. Doer'lar.
Evet, evet. Ben şimdi eskiden derdim ki ne yaşımız ileri ne sakalım var, kimseye lafımı anlatamıyorum. Ben hep bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünürdüm, stratejinin böyle daha havalı kelimeler olduğu zamanlarda da. Sonra Turkcell'deyken, Turkcell Liderler Zirvesi falan yapardık. Böyle yurt dışından önemli konuşmacıları getirirdik. İşte Jack Welch gelmişti falan filan. Bir tanesi de o zaman Walt Disney'in CEO'suydu. Meşhur, şimdi ismini unuttum, meşhur adam. Geldi ve bütün konuşmasını bunun üstüne koydu. Biz hani Walt Disney'de en büyük şeyimiz çok iyi bir özü, çok iyi execute etmek. En önemli şey execution falan dedi. Ben böyle yağlarım eridi. Evet, evet. İşte ben de bunu diyordum ama yaş ve cinsiyet farkından lafımı dinletemiyorum diye düşünüyordum.
Evet.
Peki Lale, sen hem global marka, uluslararası markalar yönettin. Kariyerin ilk evet. döneminde, evet. o ilk dönem dediğin şeyde, evet. daha sonra daha ulusal köklü markalara yöneldin. O sonra evet. ulusal markaların uluslararası olması için çalıştın. Sanki böyle bir daire gibi.
Evet.
Şimdi benim merakım, uluslararası markalarla ulusal markaların yönetiminde temel farklar neler? Seni zorlayan ya da aklına gelen, ya ne kadar farklıydı bu? Tabii ki bir sürü hikaye vardır da. Neydi? Çünkü globalde elinde bir şablon vardır, bir eğitim vardır, bir yani kültür vardır. Şimdi ulusalda da vardır ama aile kültürü de baskındır kimi zaman. Oranın iş yapış biçimleri de farklıdır. Onlara bildiğini enjekte edebilmek, edememek senin yeteneğinle sınırlı olabilir ya da oradaki yaratılan iklimle sınırlı olabilir. Bu tip şeyler aslında merak ettiğim.
Evet. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Biri, senin söylediğin şablondan girdiğin için onu söyleyeyim. Dediğim gibi uluslararası bir ortamda olduğun zaman oradan zaten şablonlar, şekiller, olması gerekenler sana geliyor. Yani ben hep şöyle söylüyorum, hayattaki en büyük şansım iş hayatımda hani Unilever'de başlamak. Orası bana muhteşem bir okul oldu. Hani ikinci en büyük şansım da Unilever'den çıkıp mezun olup Turkcell'e girmek. Çünkü Turkcell'de de kendim merkezsin, demin dediğin gibi. Dolayısıyla aslında her şeyi kendimiz yaratmamız gerektiği, hiçbir merkezden bir şey gelmediği için headquarter'da aynı zamanda sensin. Evet. Dolayısıyla o şekilde seni düşünmeye itiyor. Bu çok güzel bir fırsat. Yani ben globalleşen dünyada, en azından bugüne kadar pre-corona diyelim dönemde, bir kötülük şunu görüyordum. Yani bir sürü var da şimdi konumuzla alakalı kısmını söyleyelim. Her şey global şablonlar ve şekillerde gelince birçok ülkedeki insan fazla düşünmeden uygulayıcı konumuna indirgeniyordu. Yani Türkiye'deki pazarlamacı kalitesini bile etkileyen bir şey oldu bu yıllar içerisinde bence. O evet, okullardan doğru. geçmeyince insanlar, o tecrübeleri yaşamayınca olmuyor. Hani o kilometreyi yaşamak gerekiyor. Dolayısıyla aslında hani Türk markasında ya da esnek markalarda diyelim, her global markada o kadar rigid değildir. Lokaliteye de esneklik sağlar. Örneğin biz Unilever'de ilk zamanlarda hani Sanayi'de, Pınordu vesaire, çok aslında hani gıda tarafında çok esnek. Algida keza bir sürü lokal şey ürünü çıkarıp dünyaya örnek oldu zamanında da, şimdi de. Yapılabiliyor. Ama yani o esneklik çok önemli bir fırsat bence bir pazarlamacı için. Şimdi ikinci en büyük fark ne gördün dedin. Bu hani doğal bir fark şirketler arasında, global ve lokal şirkette. Asıl en önemli şey bence markaya, markalaşmaya bakış açısındaki fark. Yani birin bunun uzun vadeli, istikrarlı, devamlı bir yatırım ve ilişki olduğunun çok farkında. Öbürü ise değil. Bu kadar net söyleyeyim. Yani biri basiretli tüccar, biri daha tüccar. Yani arada bazen ufak hani nüans gibi gözüküyor ama o zaman, yani şunu demek istiyorum, kısa vadeli şeyleri, aman canım şunu da yapalımları hoş görmeyen bir yapı olması lazım. Marka öyle bir şey ya, ilişki gibi düşünüyorum. Güven nasıldır? Kurması uzun yıllar alır, evet. yıkması hani çok hani kısa bir zamanda olabilir. Marka da öyle bir şey. Yani hep istikrarlı bir şekilde doğru şeyleri, o demin konuştuğumuz fark yaratan alanı bulup onun üstünden konuşmayı ve kişiliğinle, duruşunla yaptıklarını hep istikrarla onu yansıtmanı gerektiriyor. Öyle yaparken hop hattan şu çıkabiliyor diye şu ürünü yapsam, teknik imkanlarım şunu veriyor diye hop şunu satsam sen olmayabiliyorsun. O zaman da marka gücünü kaybediyor. Bence en büyük fark bu markalaşmaya bakış açısı, mentalite yani.
Evet, bence de.
Bu anlamda umut var mı Lale? Hep bu konuşuluyor ya, Türkiye'den marka çıkar mı, bir yere gelir miyiz diye.
Ya ben şöyle, umut olmasa bu kadar yani vermeye odaklı bir üçüncü çeyrek kendime seçmezdim hani. Yemeğe seçerdim belki, vermeye değil. Ama yani o yüzden bende umut var. Ben zaten hani iflah olmaz bir yay burcuyum, iyimser bir insanım. Bu krizden sonra da Türkiye'nin önünün açık olacağına inanıyorum açıkçası. Tabii ki çok zorluklar var. Kısa vadeli konuşmuyorum ama orta vadede aslında çalışan, üreten ve bu ilk fazdaki beceriksizlikleri, yanlışlıkları yaşadığı markalaşma konusunda da bir sürü konuda da aslında endüstrileşirken ve globalleşirken yaşamış bir ülkenin bir sonraki jenerasyonun aslında bunun üstüne taş koyarak geçeceğine ben inanıyorum. Yani bu bir de bir kilometrede meselesi, dediğim gibi bir sonraki jenerasyon bundan dersler çıkarıp daha iyiye gidecektir.
Buna bağlantılı olarak şunu soralım. Yani şu anda bir virütik durum yaşıyoruz. Bütün dünyayla beraber aynı şekilde. Sırasında ve sonrasında, yani şu anda markalar bir şekilde zorlanıyorlar. İletişimde ne yapalım, ne edelim, biz de konusunu ettik. Hem de post korona durumda markaları en çok ne zorlayacak sence? Birçok şey sanki yerinden sarsıldı. Tekrar değerlendiriliyor. Bir tozlar yerine oturduğunda markalar neler yapacaklar gibi geliyor sana.
Şimdi aslında koronadan bağımsız, hani benim üniversitede verdiğim derste de hani en çok üstünde durduğum şey markaların değişimi gözlemleyip buna adapte olabilmeleri. Demin de aslında hani değişmekten falan bahsettik. Bu dönemde aslında isteyerek veya mecburen değişim olacak. Yani hani insanların davranışları gibi, bazılarımız mesela isteyerek daha az mobil olacağız, isteyerek daha fazla hijyene dikkat ediyor olacağız. Bazılarımız mecburen mobil olamayacak. Atıyorum bilet fiyatları artacak, uçuş sayıları düşecek, işte vize almak zorlaşacak falan filan. Zaten değişim olacak. İster senin bilinçli, ister hani mecburen. Mühim olan bence bu değişime ne kadar hızlı adapte olabildiğin. Krizin zamanında, benim lafım değil o, ama kimi söylediğini de unuttum, danışmanlık firmalarından birinin yabancı bir CEO'su dedi ki şimdi tam Türkçe'ye güzel çevirmeye çalışayım, yani ileriyi öngörmekle çok vakit kaybetmeyin, adaptasyona odaklanın dedi. Yani herkes şimdi öngörüler, o mu olacak, bu mu olacak, şu mu olacak, ya hiç yaşamadığımız bir şey yaşıyoruz yani. Öngörüleri yapalım ama yani öyle ahkam kesmek için de doğru bir zaman değil. Hani şurada daha Eylül'e geri gelecek mi virüs, onu bile kimse bilemez yani. Dolayısıyla mühim olan hızlı bir şekilde bu değişimleri takip edip buna hızlı bir şekilde adapte olabilmek. Kim şirketlerden dijitalleşme adımlarını daha çok önden atmıştıysa şu anda şükrediyor. Diyor ki iyi ki ben önden şunu yapmıştım. Eve herkesi yollarken işte laptoplar, bilmem ne, internetlerim hazırdı. Siz ya da online e-ticaretin yetkinliği şöyle hazırdı. Dolayısıyla krizde daha iyi geçirdim. Sonrası da öyle yani. Hayat lineer bir çizgi. Şimdi kriz sonrası olacak şeyler var. Bireylerin davranışlarını çok konuşuyoruz. Ticari kurumlar politikalarını değiştirecek. Neler yapacaklar? Devlet kurumları, ülke politikaları değişecek. Yani sadece bizim elimizde değil ki, bazı ülkeler daha kapanacak. Belki başka şeyler olacak. Bunların hepsini bilmeyi beklemek ya da bilmeye çalışmak değil de bence çok hızlı bir şekilde bunlara gözlemleyip adapte olmak olanlar kazanacak bence önümüzdeki dönemde.
Aslında uzun zamandır bu konuşulan bu agile çalışma biçimleri, çevik yapı. Aynen. Hani hep böyle masa üstünde ya da böyle trend geldi geliyor. Hani işte iş saatlerini daha esnek çalışmak falan gibi anlaşılan bir şeydi. Şu anda gerçek agility neymiş? Aslında mecburen biraz onu yaşamak zorunda kaldık. Sanki hayatımızın bir parçası olacak bundan sonra.
Aynen, doğru söylüyorsun.
Ben buradan şeye zıplamak istiyorum. Bu yönetim kurulunda kadın derneğinin kurucularındansın. Evet. Ve de evet. Hani YK üyelerindensin. Evet. Zaten hani yıllarca birçok firmanın da yönetim kurulunda görev aldın. Hem de bir kadın olarak. Yani Türkiye'de üst düzey kadın yönetici olmanın zorlukları ve avantajları neler? Hani kadınlara aslında bu dünyada neler tavsiye edersin? Ben onu da duymak istiyorum çok.
Şimdi şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Türk kadınları yalnız değil. Yani dünyada da birçok şirkette ve birçok konuda hem Türkler'de hem Filadelfia'dayken hem ekiplerim oldu. Hem de en üst düzeyde diğer şirketlerin yönetim kurullarında vesaire insanlarla bir araya geldiğimde ve orada gördüğüm şey şu. Hepsi aynı problemi yaşıyor. Biz belki başka bir boyuttan, Türkiye'de daha bir doğu kültürüyle başka boyutlarıyla da yaşıyoruz zorluklarını. Ama kolaylıkları da var aile bağları kuvvetli olduğu için. Yani önce söyleyeceğim şey bir kere kadın olarak, hani Türk kadınına değil kadınlara genelde konuşuyoruz. Çünkü her yerde aynı. Hmm. Bu cam tavan, bu sıkıntılar dünyanın her, hatta yani son yıllarda daha da bu aile şiddet konusu bile Avrupa dahil çok yaygın dünyada. Dolayısıyla yani iş hayatında kadının yaşadıkları da Türk kadınlarına özgü değil. Ben şöyle düşünüyorum. Şunu kabul edelim ki biz daha fazla çalışmak zorunda kalacağız erkeklerden. Yani hani bununla ilgili çok söylenmeye gerek yok. Yani
bu enteresan oldu hakikaten. Ya, bunu kabul edelim
çok,
diyorsun.
Ya, çok kısa vadede değişecek bir durum yok. Bizim böyle bunu bu mücadele içindeysek, anlatabiliyor muyum? Bak bunu anlatmak için bile ben nefes tüketmek zorunda kalıyorum şu anda. Yani bu mücadelenin olacağını bir kabul edelim. Evi yönetmek, aileyi yönetmen gerekecek. Tabii ki çocukların olacaksa onu doğurmak için de, büyütmek için de, işte büyüklerin hasta olduğunda onlara bakmak için de senin kadın olarak daha fazla çaba harcaman gerekebiliyor. Bunun düzelmesi için uğraş ama yani kısa vadede kabul et ki rahat bir yol olmayacak bu bir kere. Yani hani böyle hiçbir şey tabakta sana uzatılacak. Aman yönetim kurulunda biz şimdi çok kadın olsun dedik diye kimse koştur koştur kadınları da almıyor. Çok daha uğraşmamız gerekiyor. Bunun faydasını, yani farkındalığını, bunun sosyal faydasını, sosyoekonomik faydasını, kültürel etkisini vesairesini anlatarak çaba harcamamız gerekiyor. Yani hiçbiri kolay değil, bir onu söyleyebilirim. Dolayısıyla hani çok çalışmak, mücadele etmek gerekiyor. İkincisi, belki hani farklı bir şey. Ben bu yolculuğa çıkarken farkında değildim ama kadın kadına el vermiyor bir kere. Biz o yüzden dernekte en çok bunun farkındalığını getirmeye çalışıyoruz. Hatta birçok insan diyor ki kadın kadına daha beter kötü davranıyor iş hayatında. Ekibinde almak istemiyor ya da falan filan. Şimdi bir kere kadının kadına el vermesi çok önemli. Bu farkındalığımızın olması lazım. Bunu erkekler doğal olarak yapıyorlar. Bizim de bundan imtina etmememiz gerekiyor. Kadınların önünü açmak için şirketin politikalarını değiştirmekten, onların iş hayatından düşmemelerini, yani işe giriyorlar da sonra evlenince, çocuk olunca, şu olunca, bu olunca düşüyorlar. Oradan geri kalmamalarını sağlamak için şirketin politikalarını değiştirmesini, desteklemesini, ekibinde eşit fırsat vermesini, kayırmasını demiyorum ama bütün bunların farkındalığıyla el vermesini sağlamamız lazım. Yani gördüğün gibi ben biraz çuvaldızı kendine batıran biriyim. Dolayısıyla evet. Aksiyonları önce kadınlara çıkartıyorum. Yani onlar bunu yapsa, böyle yapsınlar, kotalan ya, onlar oralara bizi zoraki soksunlar. Onları da söyleriz ama önce biz bir kendimiz farkında olalım konunun diye düşünüyorum.
Evet. İlk çemberde aslında bizim yapacağımız şeyler çok.
Evet. Yani öbürlerine de gireriz de şimdi hani bugün burada sadece kısaca değinelim dediğim evet. için belki evet. ilk onları söylemek istedim.
Bir son soru sorayım mı? Çok güzel bir kitap yazdın. Karar verdim diye. Okudum ben de, eline sağlık. Hem anlaşılır, hem kolay okunur, hem de içinde çok güzel. Hem kişisel gelişim tarafı var, hem de yani karar vermenin süreçlerini anlatan, kolaylaştıran bazı tipler de var içinde. Yani şimdi bakıyoruz, konuşuyoruz. Anne sağlık gerçekten. Algoritmalarla, yapay zeka ile ilgili bir tartışmanın içerisindeyiz. Karar verme deyince artık algoritma konuşmadan olmuyor. Yapay zeka, makine öğrenmesi konuşmadan olmuyor.
Evet.
Şimdi birçok şeyi bu algoritma dediğimiz abiler karar veriyor ya bizim için. Bizim önümüze sunuyorlar işte. Senin ilgilendiğin şeyler.
Evet.
bağlantılı reklamlar, senin daha önce izlediğin diziler, belgesellerle bağlantılı, ne izleyeceğin, ne alacağın, ne düşüneceğin neredeyse giderek gelişiyor ya bu iş. Yani bununla senin kitabın arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Bu algoritmalarla senin kitap bir rakip mi yoksa bir tamamlayıcı mı? Nasıl?
Güzel soru. Şimdi bu akşamki üniversitede dersim var bu akşam. Online dersim. Orada dijital dünyada, yeni dünyada pazarlamayı anlatıyorum. Nereden? Biraz kulağımı ters göstererek cevap vereceğim ama. Şunu anlatıyorum. Dijital dünya, dijital araçlar, bu dünyanın kompleksisi, ihtiyaçları. Günün sonunda, hani dersin sonunda geldiğim nokta şu. İşin, markanın konumlaması, ihtiyacı değişmiyor. Müşteri odaklı yaklaşım, müşterinin ihtiyacını, içgörüsünü iyi anlama ihtiyacı değişmiyor. Vesaire vesaire. Dolayısıyla işin özü aslında hiç değişmiyor. Şimdi bu algoritma vesaireler var. Fakat bunlar aksine karar vermenin, doğru karar vermenin önemini arttırıyor. Çünkü bugün internetten bir şey geliyor. İnsanlar hemen bir doğru varsayıyor. Yani fazla kafasını kullanmıyor. Ondan sonra zaten sana seçili, daha akıllı şeyler geliyor. Bunların farkında olmuyoruz. Geniş bilgi alıyoruz sanıyoruz ama aslında seçilmiş küçük dairelerin içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında neler kararlarımızı etkiliyor, nelere ekspoze oluyoruz ve aslında hangi süreçte sağlıklı karar verebiliriz'i düşünmek ve fark etmek hani daha da önem kazandı bence bu karmaşıklaşan dünyada diye düşünüyorum. Bir de kadına bağlarsam bu konuyu aslında ve hani karar vermenin içerisindeki bu ön sezilere onu da uzun uzun anlatıyorum. Ne zaman ön sezilere güvenebilir hale gelirsiniz karar verirken? Yani ilk gün doğru bir şey değil ama nasıl bir şeydir bu? Ondan da bahsediyorum ama aynen demin konuştuğumuz gibi teknolojinin ilerlediği noktada makineler standart işleri yapıyor olacak. Ondan sonra bizden çok daha iyi yapabilecek operasyonel bir şeyleri hepsini bilgisayarlar, makineler yapıyor olacak. Geriye farkı yaratacak olan bu insanların yaratıcılığı ve o demin konuştuğumuz sezileri kalıyor. Bilgisayarların henüz replike edemediği şeyler. Yani bunlar da aslında bu özellikle içgörü ve iç ses dinleme seziler kadın demeyeyim de dişil enerjiyi yansıtan şeyler. Dolayısıyla dişil tarafımızın öneminin artacağı bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum.
Aslında bununla bağlantılı şeyi de sormak istiyorum. Yani son dönemde benim çok fark ettiğim pazarlama dünyasında o iç seslerimizi daha az dinliyoruz. Daha çok araştırma, daha çok data, daha çok bilgi, o benim yerime karar versin. İşte ben kararımı mutlaka ona dayandırayım gibi şeyleri ben daha fazla görüyorum. Hani ben ilk girdiğimde bu işe bir sürü data yine önümüze gelirdi ama bir pazarlamadan sorumlu markayı yöneten insan diyebilirdi ki ya hayır yani ben bunu inanıyorum, bunu böyle yapacağını devam etmek istiyorum'u daha çok duyardım. Mesela son dönemde neredeyse hiç duymuyorum. O iç sesi yani gerçekten nasıl tutmalılarla o dediğin hani anlatıyorum dedi ya ne noktada onu devreye almalı, ne noktada datadan faydalanmalı da ne noktada kendimize dönmeli biraz?
Şimdi çok güzel bir örnek de kitapta veriyorum, kısaca anlatmaya çalışayım. Şey yapıyorlar, bu golf öğrenenlerle çok iyi golf oynayanlar arası iki gruba ayırıp bir deney yapıyorlar. Ve gruba diyorlar ki, iki gruba da ayrı ayrı, şimdi diyorlar topa şöyle vuracaksınız. Şimdi pardon, önce diyorlar ki çok hızlı vuracaksınız. 3 saniye içerisinde vuruşunuzu gerçekleştirin diyor. Stres altında acemiler çok kötü vuruş yapıyorlar. Yani kendi normal vuruşlarından bile kötü yapıyorlar. Stres altında şeyler 3 saniye içerisinde profesyoneller çok iyi vuruş yapıyorlar. Sonra diyorlar ki iki gruba da şimdi bütün vaktiniz var, iyice hazırlanın, aman hatırlayın. Hani vuruştan önce böyle swinginizi alırdınız, ben golfte bilmem ama hani yaparlar. Şöyle yapın dönüşünüzü, ayağınızı böyle yapın. Şöyle aynı araba kullanırken ki ilk hani hamleleri düşün, ay ayarla, koltuğu bilmem neye bak, vitese tak falan. Çok detaylı düşünün diyor. Şimdi vuruşunuzu yapın. Böyle anlatıldığında acemiler çok daha iyi vuruş yapıyor. ama profesyoneller dağılıyor. Şimdi buradan şu sonucu çıkarıyorlar. Diyorlar ki eğer bir konuda yeterince tecrüben yoksa prosedürlere, sistemlere, verilere, kurallara uymak işine yarar. Ama yeterince tecrüben varsa o zaman artık bunları bir kenara bırakıp iç sesini dinleyip hızla ilerleyebilirsin. Yeterince tecrüben yoksa yeni bir işe başlamışsın. Daha pazarlama, marka, konumlama, iletişim bilmiyorsun. Önündeki tabii ki pazar araştırmalarına, tüketici verilerine, dataya bakarak bazı şeyleri yapman sağlıklı. Ama zaman içerisinde göreceksin ki bunların hepsi de bir miktar projeksiyon. Ben her pazar araştırması geldiğinde arkadaşlara söylüyorum. Yani bir araştırmanın sonucu 3.12 çıktı, öbürününki 3.16 çıktı. Yani göz illa 16'nın yüksekte olduğunu algılıyor matematik derslerinden ama aradaki significance yok diyorsun falan. Yani insan zaman içerisinde o verileri de hazmetmeyi ve onların ötesinde bir içgörüyle hareket edebilmeyi öğreniyor bence. Bu hani golf örneği de onun deneyi de onun iyi bir örneği. O noktaya gelebilmek lazım. O gelebilmenin de ben bilmiyorum ama işte biliyorsunuz Gladwell kuralını söylemiş. 10.000 saat diyor. Bir konuda çalış 10.000 saatten önce o uzmanlığa gelemezsin diyor. Ben de inanıyorum açıkçası.
Şimdi hepimiz bir hesap yapalım. 10.000 saat. Sizin geçmişte.
Benim geçti bilmiyorum. Yani tatlı sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Güzel oldu.
Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere. Yüz yüze deyiz.
Hoşça kal.